Neden filmimi çekemiyorum? Podcast ve video kestim. Bugün konu çok sevgili dostum Hatice Aslan. Hoş geldin Hatice'cim.
Teşekkür ederim Zeynep. Sağ ol.
İyi ki geldin. Ne kadar iyi oldu. Bu sayede görüştük yani. Haberleşiyoruz ama görüşemiyoruz bir türlü senden.
Evet.
Çünkü ikimiz de çok çalışıyoruz. Sen Sivas'ta doğuyorsun ve çok kalabalık bir ailenin çocuğusun. Aslında ben buna çok inanıyorum yani. Bu takım çalışması alışkanlık evden başlamış herhalde.
Evet. 6 numara.
6 numara. 6.'sın.
Evet.
Liseden sonra üniversitede oyunculuk okumaya karar vermen. Aynı zamanda sesin de çok güzel. Onu da konuşacağız ayrıca ama. Mesela meraklı mıydın sinemaya, sanata? Nasıl bir aileydiniz? Biraz oradan konuşalım istersen.
Hatırlıyorum yani komşularım belli günlerde böyle tatil günlerinde ördek oluyordum, kalbur adam oluyordum, kapılarını çalıyordum. Onlar böyle şaşırıyorlardı falan. Çok hoşuma gidiyordu. O tarz şeyler yapıyorduk. Sivas'a film geliyordu. Babam memur olduğu için eskiden memurlara sinema kartları dağıtılıyormuş.
Ne kadar güzel bir şey.
Muhteşem bir şeydi. Kültür sanat hani katkı şeklinde. Ondan sonra gitsinler diye. Biz böyle atölye sineması vardı. Atölye sineması da Demir Çelik Fabrikası'nın sineması olduğu için adı atölye sinemasıydı. Kart bastırıp film seyrediyorduk. Sonra ben o filmleri evde kardeşlerimle kalabalıkta olduğumuz için Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler bilmem ne hepsini yapıyorduk evde.
Tabii sen birdenbire bir oyun kurup devam ediyordun.
Hep.
Sonra kalkıp Ankara'ya gideceksin ve oyunculuk okuyacaksın. Yani ailede bunu anlatmak genelde çünkü sanat eğitimi deyince aileler böyle biraz direnç gösterebiliyorlar. Sende böyle bir şey oldu mu?
Yok hiç öyle bir direnç olmadığı
çok
gibi.
Çok aydın.
Her şey çok enteresan bir şekilde böyle o tarafa doğru yönlendi. Zaten fen bölümü mezunuyum ama tabii sınavda daha iyi bir puan tutturmak için üniversite sınavında fen bölümünde okudum.
Ben de
okudum.
Fen bölümü mezunuyum.
Evet yani
şaka
işte.
Gibi evet.
Çünkü hani maksat puan tutturup doktor mühendis olmak ya. Fakat benim güzel sanatlara yatkınlığım çoktu. Resim mesim yapmayı da çok seviyordum. O yüzden ikinci eşim belki ressam. Görücü başlıyordu o zamanlar. Çok eskilere gidiyoruz tabii yani lise bitiren bir kız artık hani evlenme çağı, evlilik çağında oluyor. Ablam gelmişti. Ablama dedim ki abla Ankara'ya birlikte beni de götür Ankara'ya. Hazır değilim zaten. Babam da hani öyle bir şeye zaten baskı yapmaz. Orada ablamın kayınbiraderi Hatice dedi senin sesin çok güzel dedi. Gel seni dedi konservatuvara yazdıralım. Babam da zaten bana çocukluğumdan beri benim kızımın sesi çok güzel onu ben konservatuvara göndereceğim diyor. Kafamda bir konservatuvar var.
Nasıl çok müthiş enteresan. Ama baban da çok vizyoner birisi. Baksana canım benim.
Ya, evet ya çok Allah rahmet eylesin. Evet. Çok tatlı bir anne babaydı da gerçekten. Ve işte oradan gidiyorum. Bütün sınavlar kapanmış. Bitmiş yani sınavlar. Fakat tiyatro bölümüne kontenjan boşluğu sebebiyle bir sınav açılmış. Meğerse birinin torpili varmış. Sonradan yıllar sonra bizim sınıf arkadaşlarından biri itiraf etti bunu. Bizim çünkü hala sınıf arkadaş grubumuz duruyor.
Devam ediyor.
O yüzden de tabii dedim ki ya dedim hep dedim ben şey altında kalıyorum. Şunu dedim ne olur dedim artık bir itiraf edin kurtulayım. Çünkü Cüneyt Gökçer çok seviyor. Özel ilgi duyuyor. Okul boyunca sınıf atlama teklif etti. Hep sanki hani ben torpilliyim. İşte Sivas'tan gelmişim. Dilimi düzeltiyorum. Bir sürü şeyim daha sıfır gibi neredeyse. O yüzden tabii hep benim üstümdeydi o yük. Bir tanesi çıktı dedi ki yeter ya dedi. Geldik 60 yaşına artık söylesem de olur deyip o şekilde öyle bir şey yaptı. Öyle başladım yani.
Öyle. Okul yılları peki kalktın Sivas'tan sonra Ankara'ya gittin. Yatılı mıydın?
Yatılı
onu ben
okudum.
Aslında yatılı okumanın faydalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Sence öyle mi?
Evet.
Ama tabii sen çok sıcak bir aile ortamından çıktığın için belki yadırgamış olabilirsin.
Yani küçük kardeşimi çok özledim. Çünkü 8 yaş var aramızda Mehtap'la. O yüzden o benim kucağımda büyüdüğü için biliyorsunuz.
Anne
yani
gibi.
Kalabalık ailede hep birinin kucağına verilir. O yüzden Mehtap'ı çok özledim. Ağladığımı ve yastığımın ıslandığını hatırlıyorum. O kadar
zor
özlüyordum.
Olmuş. Ha.
Çünkü benim için çok farklı bir ortamdı. Daha kapalı bir ortamdan böyle bir yere geldiğim için konservatuvar, yatılı okul, kızlı erkekli karışık bir okul olduğu için biraz o konuda şeyim oldu bitti. Tedirginliğim oldu. Tabii. Sonra ama şöyle bir avantajı vardı. Sabah 6.30'da kalkıyordum. Kurtuluş Parkı'na koşuyordum. Tekrar geliyorum. Bir de eski atlet olduğum için koşmayı da seviyorum. Akrobasi odasına girip çalışıyorum. Saat 8'e kadar bütün antrenmanlarımı bitirmiş oluyordum. Sonra
müthiş.
Derse giriyordum.
Müthiş, harika. Vücudundan zaten onu görüyoruz aslında.
Hala da devam tabii.
Okul bitince devlet tiyatrosuna giriyorsun.
Evet yani bizim öyle bir şansımız da vardı. Kağıdımızı getirdik. Devlet tiyatrosuna verdik. Sonra sınavlar oldu çocuklara.
Zaten
biz bayağı Evet. Merhaba ben geldim şeklinde.
Zaten ben seni tanıdığım zaman devlet tiyatrosunda oynuyordun, devam ediyordun.
Evet.
Çalışıyordun. Hatta evet. Çekimler için izin aldık. Kağıtları götürdük, evet, verdik falan bir şeyler yaptık.
Son oyunumdu galiba o.
2007'de evet. izin aldık. 2008'de çıktı film
Melih
zaten.
Melih Cevdet Anday'ın oyunuydu Ölümsüzler. O döneme denk geliyor tam.
Sanıyorum seni herkesin tanıması bu efsane dizi Ferhunde Hanımlar.
Evet.
Ya bu Ferhunde Hanımlar nasıl bir şeymiş kardeşim? Herkes yani ne kadar büyük bir madenmiş orası. Ya. Yani herkes bugün bir evet bir yerde ve sanıyorum 6-7 sene Necla karakterini orada
evet,
oynadın.
Evet.
Zaten seni de oradan görüp film için davet evet. ettiğimizi hatırlıyorum.
Ondan mı yoksa en son Babalar Duyar'dan mı?
En son galiba evet.
Hallederiz Kadir.
Galiba oradan.
Hülya'dan dolayı olabilir.
Olabilir.
Hatta
evet.
Nuri Bey'in Ebru'yla tavsiye edince ya o da çok abartılı bir şeyi var diye. Çünkü oradaki karakterim sitcom'du evet. ve öyle oynuyordum evet. onu. Demiş ki korkmuş yani.
Ben de öyle hatırlıyorum. Bizim Ebru görüyor ama kast direktörümüz de o filmde harika Uygur'du.
Evet.
Bir şekilde onun vasıtasıyla
evet.
onu da buradan almış olalım bir şekilde evet, evet. harikayı. Bizim tarafta da durum şöyle ilerliyor. Biz aslında Ahmet Rıfat'ın oynadığı karakteri çok zor bulacağımızı düşünüyorduk. Bir şekilde
oldu.
Yani senin karakterini arıyoruz. Yani tahmin edeceğiniz üzere çok müdahaleli şeyler var ve sen de hani hem o hem bir takım auditionlar yaptınız öyle hatırlıyorum.
Üç kere gittim geldim onu
evet,
biliyorum.
Evet evet. Sonra da şöyle bir şey oldu. Şimdi burada hem izleyenler hem dinleyenler için
ben de meraklı şimdi bak toparlandım
sonra
ne
biz
oluyor?
Bir türlü artık çekim günü koyduk ama biz kadın oyuncuyu hala netleşebilmiş değiliz. 6 gün falan var olmadı erteleyeceğiz durumundayız ama
daha
yaklaştık.
Ben ortada yokum değil mi?
Sen varsın ortada ama ha. karar verilmedi. Yani birkaç kişi daha böyle konuşuluyor düşünülüyor falan. Aradı Nuri Bilge Ceylan beni dedi ki Hatice oldu. Hatice ile konuşalım hemen. Ben de hemen seni aradım. Biz seninle şimdi Taksim'de yine adı öyle oldu. The Marmara'nın kafesinde buluştuk.
Evet.
Hiç unutmuyorum böyle mavi bir elbise giymiştin. Saçların topuzdu.
Hep
ve çok heyecanlıydın.
Topuz yaparım.
Topuz
bugün
bir saçlıydın. Evet. Yapamadım. Ve ben sana dedim ki işte senaryo veriyorum. Bir dakika dedim. Yani ben ilk defa bir filmde oynayacağım.
Evet.
Doğru değil mi?
İlk filmi. Üç Maymun.
Ama dedim başka bir şey daha var. Temmuz ayı. O da aslında ilginç. Yani nadirdir bizim yazın film çekmemiz. 5-6 gün sonra çekime başlıyoruz dedim. Tamam dedin.
Ben çünkü o kadar bilinçsizce bilmediğim
ama yani hep söylerim senin gibi bir oyuncuyla çalışmak o kadar her şekilde teslim oldun. Yok
evet.
işte gözüne lens takacağız. Yok o olacak. Yok bu olacak. Çok güzel bir süreç yaşadığımızı
çok.
Hatırlıyorum.
Evet.
Senin tarafında nasıldı? Ben bunu dinleyiciler için anlattım ama.
Oyuncu olarak var olmaya çalışıyorsun ya farkında değilim nasıl bir filmin içinde yer alıyorum. Nuri Bilge Ceylan kimdir tam olarak? Bilmediğim bir yönetmen var. İyi bir yönetmen. Belli ki ne yaptığını bilen bir yönetmen var. Gayet sessiz bir set. Tıkır tıkır gidiyorum. Bazen Nuri alıyordu götürüyordu zaten
biliyorum
beni.
Biliyorum Cihangir.
Evet çünkü Cihangir'de oturuyordum ben de. Küçük bir arabası vardı. Onu bayılıyordum o arabaya da. Biz sürekli Yedikule taraflarına gidip geliyoruz. Orada da işte sohbet ediyordu sürekli. Benim için çok güzel bir dönem gerçekten. Bambaşka.
Ben hatırlıyorum. Çok profesyonelce hazırlandın festivale. Cannes Film Festivali'ne. Her şeyiyle.
Yine yani o kırmızı halı hikayesi de mesela yine bilmediğim bir mecra. Hatta seninle de bir iletişime geçmiştim
evet.
hatırlarsan. Zeynep birlikte bakalım mı gibi
evet,
bir şey
ama
yapmıştık.
Sen adım adım çalıştın canım her aşamada.
Ya şöyle ben sadece seyrettim. Ne oluyor bu neyin nesi? Bir de gizli yapıyorduk ki o zaman daha kimseye de haber veremiyoruz.
Evet. Haber gelince
için.
Kimseye söylenemiyor.
Söylenmeyecek denen de şimdi mağazalara söylenmiyor. Kimseye böyle açtım baktım kırmızı halı ne demek? Bu ne oluyor burada? Niçin hani bu kadar önemli? Baktım böyle genel. Dedim ki tamam bu birazcık da uluslararası bir şey ve benim bir Türk modacıyı öne çıkarmam gerekiyor. Gidip yabancı birini giymemin bir anlamı yok. Çünkü ben
tabii.
Türkiye'yi temsil ediyorum.
Ben de hep öyle
bir Türk kadını temsil ediyorum. Bir Türk oyuncuyu temsil ediyorum. Diye oradan yola çıkarak hareket ettim aslında. Özlem Süer'le de La
evet.
Pars sayesinde
evet,
tanışıp.
Evet. Benim kıyafetlerimi de Özlem
evet,
hazırlamıştı.
Gitmiştik.
Evet beraber gitmiştik. Hatta şöyle bir şey vardı. Yani benim Özlem'e hep söylediğim şey çok canım arkadaşım buradan da anayım.
Evet.
Özlem'cim ben yapımcıyım. Ben oyuncu gibi giydirme sakın. Öyle diyordum. Tamam, evet. Çünkü bunu da çok önemsiyorum aslında derslerimde de söylüyorum. Ama sen orada çok güzel bir şekilde ben orada hatırlıyorum yolda kesenler imza toplayanlar ve ondan sonra bambaşka bir şey.
Biraz yadırganmış ama neyse.
Her şeyin bir ilki vardır Hatice'cim. Hakkını verdim. Ben sana bunca yıl sonra onu söyleyebilirim.
Evet, yanlış anlaşılmalar oluyor bazen. Evet.
Çünkü aslında herkes kendi dünyasında bir hayal kuruyor ve o kırmızı evet. halıyı herkes başka bir şey olarak düşünüyor.
Evet, bu benim dünyam.
O senin dünyanda ve sen de o sahneye insan hayatında defalarca gitme şansı çok olamayabilir. O yüzden de sen gayet güzel.
Gittik sonra biliyorsun.
Evet, biliyorum. Epey bir gidildi gelindi güzel.
Bereketliydi.
Bu masa kırmızı halıyı iyi yaşadık diyelim. Evet. Ben şunu biliyorum. Dizi de yapsan, film de yapsan tiyatroyu hiç bırakmıyorsun.
Evet.
Bunu biraz konuşmak istiyorum. Bugün ben oyunculuk yapmak isteyen insanlara hep sorduğum bir şey var. Yani oyuncu mu olmak istiyorsun, star mı olmak istiyorsun diye. Şimdi sen aslında bunun dengesini iyi kurmuş birisin. Nasıl kurdun? Ama o eğitimin sana nasıl faydaları oldu? Ben bunun her aşamada olduğuna inanıyorum. Çünkü eğitim çok değerli bir şey. Bu ille işte üniversiteyi bitireceğin diye. Eğitim her an, şu anda da eğitime hayatımızda devam ediyoruz. Bunu biraz konuşmak istiyorum sen.
Yani sonuçta biz insanla bir iletişim, bizim işimiz oyuncu olarak değil mi? Bir insanı canlandırıyoruz ve bir insana oynuyoruz. Bunun en güzel örneği tiyatroda. Birebir karşılıklı, yani o nefesin nefese değdiği, kalbin aynı anda attığı bir ortam orası gerçekten. Onu hissetmeyen bir oyuncunun tam olmadığını düşünüyorum.
Ve senin bir yanın daha var. Hani bunu dengelediğin gibi. Arkadaş tarafını da kuvvetli tutan hiçbir şey. Mesela şunu çok rahat söyleyebilirim. Babamı kaybetme. Hani ilk arayanlardan birisindir. Nasıl haber alıyorsun? Nasıl bir ağın içindesin? Ne yapıyorsun? O anda arıyorsun ve sesinle çok insana, içini ferahlatan bir şeyler söylüyorsun. Bu İşini iyi yapmak, iyi insan olmak. Ama sende de şöyle bir şey var. Önce bir iyi insan olmaya bakıyoruz değil mi?
Evet, oyuncu olarak da zaten ben iyi insan olamazsam insanı nasıl canlandıracağım? Anlamazsam o insanı. Çünkü aslında iyi insan olmak bir yandan da anlamak ya karşıdakini. Tabii. Dışlamamak. Ne olursa olsun fikri uymayabilir, yaşam biçimi uymayabilir, bir sürü şey uymayabilir. Fakat onun da bir insan olduğunu, onun da bir zamanlar bebek olduğunu hatırlamak.
Tabii.
Belki. O yüzden sadece yeteneği oyunculukta yeterli olmadığını görüyoruz. Çünkü
evet.
yıllar oldu yani bir sürü yetenekler yanlış davranışlarından ya da işte bir anda ben neymişim be abi falan gibi bir yerden girdiği zaman ne hale geldiğini gözlüyoruz bu mecrada.
Mecrada evet.
Ama, o yüzden öncelikli insan.
İnsan evet. Ama işte burada gördüğüm bir şey var, yeni kuşağı da çok kalbini açan birisin. Yani senden bir destek istedikleri zaman.
Evet.
Oyunculuk açısından. Orada kriterleri ne oluyor Hatice? Yani projeye de bakıyorsun. Çocuğun yeteneğini de anlamaya çalışıyorsun ki mesela senin bana yönlendirdiğin de çok insan olmuştur. Böyle çeşitli şekillerde.
Evet. Niyetine bakarım. Yani gerçekten içten mi, dürüst mü? Ekibine bakıyorum. Gerçekten hani bir yolu var mı? Bu yolun yolcusu mu? Yoksa sadece işte bir hobi halinde mi? O tarz şeylere. Genelde de zaten bu tip pratiğin hem karşıdaki için faydalı hem benim için faydalı olduğunun farkındayım. Nuri Bey'in bir şeyi vardı. Hatice, ne olursa olsun kamera önünde hep bir şey yap. Film, yani iyi kötü demeden film çek demişti bana ta o zamanlar. İlk filmim olduğu için tabii o öğütler benim kafamda hep var. Yani. İlk göz ardı.
Sonra da bizim 2011'de Mustafa Nuri ile Vücut filmini yaptınız.
Mustafa.
Şimdi Mustafa da benim inşallah konuğum olacak. Çok güzel kitaplar yazıyor. Çok ilginç bir şey var. Mustafa ile sonradan çok yakın arkadaş olduk.
Evet,
ama siz o filmi yaparken biz tanışmıyorduk.
Evet.
Ve Mustafa bir gün beni aramıştı. Onun programında işte ben bir film yapacağım. Hatice Hanım oynayacak falan. Dedim ki yok yani şu an mümkün değil benim hani ilgilenmem bir şey. Fakat filmi gördüğümde de çok çok beğendim.
Evet.
Seni de beğendim. Mustafa'nın performansını da çok beğenmiştim. O nasıl bir deneyimdi senin
farklı
için? Mesela orada da o hem
var.
O rol hem o dünyayı ya. Anlamak. Orada nasıl bir şey geçirdiniz?
Yani şimdi tabii bir porno oyuncusunu oynamak bambaşka bir şey. Yani bir anda herkesin
evet.
kafasında bir şey beliriyor.
Bambaşka bir şey.
Başka bir pornografik şeyler beliriyor ama buradaki pornografik
biliyorum.
Durum farklıydı farklı. Gerçekten. Çok da keskin bir hayatı olan biri Leyla tabii öncesi. Orada da yine o kadının ruhuna baktım. Fakat oradaki şey dezavantajım şuydu. Lale Devri diye bir dizide de oynuyordum. Zümrüt karakteri vardı
evet.
bir de bir tarafımda.
Bilmez miyim? Evet acayip.
O yüzden Ekim mesela bazen oğlum telefon ettiği zaman hangi sette olduğumu ses tonumdan anlıyordu.
Sen Zümrüt'tesin. Veya
evet, ha, Lale Devri setindesin. Sen settesin anne. Yok öbür taraftasın anne falan diye. Böyle bir durumdaydım. Tabii kadının kafa hep dumanlı gibi olduğu için nasıl deneyimleyebilirim bunu gibi bir yerden baktım. Çünkü bilmediğim bir şey dumanlı bir kafa. Bir oyuncu olarak o tip maddelerin bize zarar verdiğinin farkındayım ve uzak durdum
hep
şimdiye kadar.
Hep sağlıklı yaşarsın sen. Ben bebek mamalarıyla beslendiğini biliyorum.
Onu da bıraktım şimdi. Çünkü onlara da çok
maddeleri giriyor.
Evet. Orada şöyle bir şey yaptım. Önce bir doktorum var benim. Doktorum hanımdan destek istedim. Dedim ki böyle böyle bir şey oynayacağım, böyle bir karakter oynayacağım. Her şeyime bakan bir doktor o benim. Yani 2008 yılından beri annem sayesinde tanıştım. Bana o tip bir aşamayı anlattı. Sonra o tarz bir adamla beni karşılaştırdı. Onunla sohbet ettim. Ondan bir sürü şeyler aldım bu arada. Şöyle oluyor, böyle oluyor. İşte birden bir kara kuş geliyor gibi hissediyorsun. Birden biri dokunuyor zannedip dönüyorsun.
Bayağı bir araştırdın tuhaf. Yani.
Evet. Hatta dedi ki istiyorsan deneyim. Yok dedim, korktum. Bir anda böyle bir midem bulandı daha deneyimlemeden. Yok dedim, her dedim oynadığım rolü ben birebir yaşamak için yola çıkar. Yanarım. Öyle bir şey değil bu. Gözleyerek, anlatılanları hayal ederek oradan yola çıktım. Filmimi neden çekemiyorum var ya, neden filmimi çekemiyorum? Mustafa Nuri deyince, hatta ikinci filmi çekecektik biz.
Biliyorum.
Onunla. Onun şimdi kitabını çıkardı. Dün gece nerede
ben,
öldüm?
Evet, biliyorum. Ben kitabı. De çok hakim olduğum bir proje.
O kadar güzel bir projeydi. O kadar güzel bir film. Şu an raflarda olacaktı. Evet.
Ama yani, ben onu kitap yaptığı için memnunum. Hiç olmazsa. Hiç o bir olmazsa kitap olarak kitap var. Ve durdu. Çünkü o fikirlerin bir şekilde çıkması lazım. Zamanını bekliyor bence. O filmde olacak. Ona i̇nşallah, inanıyorum.
İnşallah.
Bir senaryo sana geldiği zaman neye bakıyorsun? Yani senaryo tek başına yeterli mi? Yoksa yönetmen vesaire bir hepsi bütünsel bir bakım mı?
Hepsi bakış bir mı? Arada. Tabii ki bütünsel. Tek başına hiçbir şey var olamıyor. Tabii ki bir ekip olması gerekiyor. Senaryoyu baştan sona hiçbir şeysiz, sessiz bir ortamda okuyorum. Yani hiçbir şey yapmadan, yorumsuz. O enteresan bir şekilde sende bir his uyandırıyor. O hisle yola çıkıyorum genelde. İlla benim hani şahane bir filmde oynamak gibi bir kaygım yok
açıkçası. İşte bu çok güzel bir şey. İşini iyi yapmak gibi de kaygım.
Evet, çünkü o birazcık da filmin yolculuğuyla alakalı ya. Bazen çok güzel bir yolu oluyor. Bazen de yanlışlıklar oluyor. Acemilikler oluyor. Film tam çıkmamış oluyor. Olabilir. Ben orada karaktere sahip çıkma derdindeyim. Oyuncuyum yani. Diğer işlerde yönetmenin ve yapımcının ve işte diğer görüntü yönetmenlerinin ve pazarlamanın da önemi var. Büyük siz bunu çok iyi biliyorsunuz.
Evet, yakından bizim şeyimiz evet.
Olarak.
Bu her konuma sorduğum bir şey, onaylanmamak, beğenilmemek. Sen de nasıl çalışıyor?
Vallahi zamanda vardı herhalde. Şimdi fark ediyorum. İlla ki olmama ihtimali yok. Hatta hani bir rolü oynarsın, gidersin yönetmen. Nasıl oldu? İyi yani, oldu mu tam anlamıyla gibi bir onay istiyorsun. Halbuki yönetmen zaten o anda olmasa seni bir daha çeker.
Tabii.
Bir daha ister. Belli ki olmuş ki kapatmış konuyu.
Tabii.
Yine de böyle bir onay istiyorsun. Hayatta da oluyor. Yani belki yaptığımız meslekte böyle bir alışkanlığımız var. Alkışlanmadığımız zaman üzülürüz. Bir seyirci çıktığı zaman
yani
üzülürüz.
Yani mutlaka var, seyircini arıyorsun. Mesela yok. Seni o çocukluğunda hani babanlar onu yapıyorum, bunu yapıyorum, oyun kuruyorsun. Mutlaka bir alkış, aferin bekliyordunuz.
Tabii
diye.
Ki. Onları korkutmazsam, evet, güldürmezsem onun, evet, ne anlamı onun, var?
Peki hayatta danıştığın insanlar var mı? Yani ben bunu nasıl yapayım? Yoksa sadece sezgilerinle mi çoğunlukla ilerliyorsun?
Sezgi de var. Abime danışırım, kız kardeşlerime danışırım. Hepsinin bende böyle bir değeri var yani. Fikirleri çünkü çok açık ve net. Onun dışında arkadaşlarıma danışırım. Danışırsın. Ama daha çok arkadaşlar daha yargılayıcı ve daha şey oluyorlar, yönlendirici oluyorlar.
İşte öyle olmaması lazım,
evet,
aslında.
Evet, yönlendiriyorlar. Halbuki şeyler yönlendirmiyor mesela. Ailemde yönlendirme yok çünkü belki öyle yetiştiğimiz için olabilir.
Bu nedir bu diye sorduğunda herkes senden akıl vermeni bekliyor.
Evet.
Yani bu çok ilginç bir şey. Sen nasıl akıl vereceksin? Evet. Yani çok zor bir şey. Aslında biri bana bir şey sorduğunda ben objektif olabildiğince objektif. Ya bu böyle. Yani onun kafasındaki analizi bir resim çizmeye çalışıyorum ama bu da yaşla ve zamanla olan bir şey diye düşünüyorum.
Galiba.
Peki şey oluyor musun mesela oynadığın diziler ya da bir şey bittiği zaman ayrılış anksiyetesi oluyor mu sende?
Karakterin resmen bir cenazesi gibi bir şey oluyor
gerçekten.
İşte onu
gerçekten merak ediyorum, evet.
Fakat çok ilginç bir şekilde bende mesela hala oynadığım karakterler duruyor orada.
Hı hı.
Çok ilginç. Yani hala bizim tabii yaratıcı tarafta yer almamamız bana çok acı geliyor mesela. Hani bizi yaratıcı olarak görmüyorlar ya, hani yaratıcı kesimde değiliz.
Aslında yaratıcı icra yapıyorsun.
Yani benim elime boş bir kağıt veriliyor ve ben o kağıdın üstündeki karakteri
ete kemiğe büründürüyorsun.
Evet, yani evet. Bir yönetmen kadar, bir senarist kadar katkımız var aslında ama niyeyse bizi yaratıcı kesimde
aslında
görmüyorlar.
Değil. Yani o hamuru görmek bence hani o icracı derken o zaman yapay zeka hepsi oynasın. Yani o zaman anlamı yok.
Evet.
Hep ben onu söylüyorum. Mesela yapay zeka oyuncuların işini elinden alacak mı? Alamaz. Duygunun olduğu hiçbir şey alamaz.
Evet,
ama düz
evet.
Bazı şeyleri
yol
rahatlatır,
gösterir.
Yol gösterir. Evet. Ben öyle düşünüyorum.
Evet, iyi ki de var.
Peki,
bu arada enteresan bir şey o da.
Dünyada da çok festival gezdin aslında. Sen
evet,
de epey
çok.
Bir gezdin.
Hele üç maymunla.
Beraber de çok gezdik. Bu dünyayı gezdiğin zaman o dünyanın içinde işte bir oyuncu olarak bir şeyler üretmiş olmanın keyfini nasıl yaşadığını. Yani ben bazen bakıyorum kanda filan. Böyle insanlar insanlar ama sen o noktalardan bir tanesisin ve bir şey yapmışsın. Bu böyle çok ilginç bir duygudur. Bu seninle birlikte yaşadığımız için sana soruyorum bunu. Evet. Normalde sorduğum bir soru değil. Nasıl hissettin orada? Çünkü oradan sonra insanın kendi egosuyla baş başa kalıp onu yönetmesi çok maharet ister ki sen çok iyi yönettin. Bunu ben buna bağlayacaktım.
Oralara çok girmedim. Yani belki de öğrendiğim bir şey sürekli kafamdaydı. Yani bunların hepsinin geçici olduğunu bilmek.
İşte.
Yani başarı ve başarısızlık, mutluluk, mutsuzluk, işte kayıp kazanç, övgü, yergi gibi hani böyle bir sekiz dünyevi rüzgar dediğimiz bir şey var.
Evet.
Aslında hepsinin geçici olduğunu bilmek. Hani aslında hepsi birden geliyor. Başarı varsa yanında başarısızlıkla birlikte yan yana olan bir şey. Belli ki bir süre sonra da o olacak yani. Her iniş çıkış durumu gibi ben aslında birbirine bağlantılı. Mesela o şeylerde, yurt dışı gezilerinde en çok beni heyecanlandıran şey aynı dilin buluşmasıydı. Sinema dili var orada. Herkes aynı yerden konuşuyor. O benim için çok özeldi. Yani başka bir Hindistan'dasın mesela. Gittik Yeni Delhi'ye gittik.
Uzak Doğu'ya gittik.
Evet evet. Oralarda mesela bambaşka insanlarla ama yan yanasın.
Ve aynı ekrana bakıyorsun.
Aynı ışık, aynı heyecan. Herkes o neşe çok
güzel.
Keyifliydi.
Yani evet, hepimiz aynı fikir üstüne giriyoruz ve sinema fark ettin güzelliği. Farklı yerlerde farklı esprilere gülme vardı.
Evet.
Farklı alkış alınan yerler vardı. Hani ben hep söylediğim bir şey var. Başarının ya da ödüllerin kölesi gibi yaşamak da çok zor bir şey. Biz onu seçmeyen iki insan olduğumuz için ödüller insanın laneti olabilir yani. Çok inanıyorum ben buna. Genelde hep pozitifsindir insanlarla ama merak ediyorum, nasıl hayır diyorsun ya da diyebiliyor musun?
Bir programını dinledim de orada da böyle bir hayırla ilgili çok gülmüştüm. Hani hayır dememek için evlenme teklifi.
Tabii bizim kuşakta hayır diyemekte ayıp evlenelim oluyorsun.
Onun çok şeyini çektim ben. Yani hayır diyememenin. Yani daha fazla yıpratıyorsun kendini. Çünkü yani bir sürü şeye koşturmak zorunda kalıyorsun tek başına. Evet, yani sorumluluğu bazen başkalarına da vermek gerekiyor belki.
Kesinlikle.
Fakat çok enteresan. Mesela evlat yetiştirmek de olsun. İşte iş hayatında olsun. Bu tip şeylerde hayırım var. Çok enteresan.
Evet.
Fakat ilişkilerde hayır yeni öğreniyorum.
Evet.
Yeni öğreniyorum.
Yani herkesin bir hayır eşiği çizgisi var. Muhtemelen tabii ki var.
Evet.
Çünkü hiç hayır demeden, benim bir önceki konuklarımdan biri Ömür Atay'dı. Yani yapmadıklarım ve hayır dediklerimle kariyerimi yaptım dedi. Onun gibi yani aslında böyle bir kariyer yapabilmek için bir sürü şey. Belki de senin hayırların çok nazik gidiyor. Hayır gibi. Hayır gibi değil.
Ya bazen öyle bir denk düşüyor ki sen hayır demesen bile işte bilmem neyin bir şeyin engelliyor onu. Diyorum ki teşekkür ederim. Benim yerime yukarıdaki sanki böyle bir şeyleri kapatıyormuş gibi.
Senle 3 maymunu yaptığım zaman 2008 yılında.
Evet.
Epey oyunculukta deneyimli. Yıllarca değil mi neredeyse?
8 yıl.
Şimdi o film geliyor falan ve sabırla bekliyorsun, duruyorsun. Genel olarak hızlanan bu dünyada sabır ve beklemekle ilgili bir sorun var. Özellikle haklı olarak yeni kuşak arkadaşlarla. İşte burada da ben biraz diyorum ki bütünsele bakın. Belki ben de bundan işte 38-40 yıl önce biri bana deseydi ki işte akademi üyesi olacaksın, bu filmleri yapacaksın, ödül olacak. Ah derdim yani çok uzak gözükürdü ama hep yaptığım işi iyi yapmaya çalışarak ilerledim. Şimdi yeni gelen özellikle oyunculuk alanındaki arkadaşların şöyle bir şey var. Öncelikle ne önerirsin? Nasıl kendilerini geliştirmelerini önerirsin? İkincisi de birinci aşamada daha hiç sektörü tanımadan herkes yıldız olmak istiyor. Bunun için ne demek istersin?
Öncelikle tabii ki yaşam biçimi önemli. Oyuncu olmak istiyorsan sadece oyunculuk eğitimi almak yeterli değil. Hayatındaki yaşam biçimin nasıl senin? Ne yapıyorsun? Benim dikkatimi çeken şeyleri söyleyeyim yeni nesilde. Mesela haşır uşur bir şey yedi, kağıdı buraya koyuyor. Karton bardağını buraya koyuyor. Bir kere çevrecilikten tamamen uzaklar. Halbuki onlar için var. Şu an biz zaten tamamladık gideceğiz. Çöp dünyasında yaşıyor gibiler. Hep diyorum ki bulunduğunuz yeri bulduğunuzdan daha iyi bırakın. Bu bir yer olabilir, bir tuvalet olabilir, bir kalp olabilir. Hani olabildiğince hani bulunduğun yeri bulduğundan daha iyi bırak. Bunun sana hiçbir zararı yok yani. Faydası var. Çünkü öyle düzelir ya küçük küçük adımlarla. Ona hiç dikkat edilmiyor. Yaşam biçimi olarak olarak gıdanın insan vücuduna ve aklına çok faydası olduğunu düşünüyorum. Yediğinin, içtiğinin. Onlara dikkat edilmiyor. Deli gibi işte sigaralar içiliyor.
Önce sağlığıyla başlaması gerekiyor.
Sağlıklı bir insandan sağlıklı bir oyuncu çıkar. İstediğin kadar serseri ol. Serserilik öyle bir şey değil zaten. Benim de serseri yanlarım ama serseri olmak için sigara içmek zorunda değilim.
Tabii.
Sarhoş olmak zorunda değilim. İnsanın kafasını iyi yapacak doğada o kadar çok şey var ki seyrettiğin zaman seni hayretlere düşüren. Yeter ki gözlemeye başla çevreyi, bir gökyüzünü. Dikkatimi çeken yani hazır değiller zaten ona. Beden olarak hazır değil, ses tonu olarak hazır değil. Mesela hala ben koroya gidiyorum. Çünkü ses eğitimi için Masaram Gözbek'ten hala.
Biliyorum şeyimiz, bayağı gidiyorsun.
Evet, evet yani şimdi bu sıralar ara verdim. Fakat devam ettiriyorum onu bir şekilde. Yarın bir gün bir şey olduğu zaman yine atlayacağım, gideceğim. Çünkü benim İngilizcem iyi değildi. İngilizce parçalar söyleniyor orada. O sayede ben İngilizcemi geliştiriyorum.
İşte bak,
ve İngilizce parçalar söylüyorum.
Harika.
Çok seslinin içindeyim. Alto grubundayım. İster istemez ne yapıyor? Senin kulağını terbiye ediyor. Enstrümanını iyileştiriyor. Sporu hiç bırakmadım zaten. Bu sadece oyunculuk o kadar hani geniş bir çapta bir şey ki hani ben oyunculuk kursuna gittim. Çok iyi bir hocadan eğitim aldım. Bir de koç eğitimi alıyorum. Bir koçtan da eğitim alıyorum. O zaman iyi oyuncuyum.
Değil.
Hayır, yeterli.
Bütünsel bir şey olması
çok
lazım.
Çok bayağı bir bütünsel.
Peki
bir şey.
Hemen yıldız olma isteğine ne diyorsun?
Hayal güzel. Bir yıldız olma hayalini kurmak güzel. Belki o zaman şöyle bir yol alabilir.
Bir ama
yıldız
bir plan
olmak
yapması
için neler yapması gerektiğini görebilir. Sadece yanında birkaç kişiyle asistanla dolaşarak
yok.
İşte özel bir karavanım var şöyle falan etrafıma emirler yağdırıyorum. Bu değil ki yıldız olmak. Yine gökyüzüne bakarak yıldız ne demek görebilir. Yıldız da çünkü birçok yerden ışığını alıyor.
Tabii.
Ve ışıldatıyor yani. Tek başına yıldız
aslında
olmuyor.
Aslında yaptığın yerde ben yıldız olma fikrini şöyle söylüyorum. Neye göre? Çünkü herkes olduğu yerde ışıldayabilir. Kendi
evet.
ışığını yayabiliyorsan.
Bütün hikaye o zaten.
Değil
o kadar.
Mi? Onun için bu soruyu soruyorum. Çünkü çok haklılar. Kendi ışığını yaymak değil de birine benzemeye çalışarak bu yol ilerlenmiyor. Kendi ışığını bulmak gerekiyor
bir
galiba.
Bir de evet birine benzemeye çalışmak birini tak. Aa bak o çok başarılı, çok da güzel de oyunculuğu iyi bilmem ne. Ben onu taklit ederek hayır sen aslında kim bilir ne var, var o cevher olarak onu çıkarmaya çalış. Ben de mesela Hatice olarak oradan yürümeye çalıştım. Hatice'nin malzemesi ne? Ne oluyor? Hiç taklit etmek gibi bir şey aklıma bile gelmedi. Yani özenmek.
Kendin olmak.
Çünkü onun dünyasıyla benim geldiğim dünya farklı bir kere. Doğduğum yer farklı. Toprağım farklı. Ben o topraktan besleniyorum.
Tabii.
Oradan alıyorum
tabii.
zaten gücü.
Tabii.
Evet.
Çok güzel, müthiş. Peki bu son oynadığın Bahar dizisindeki
evet.
Nevra karakteri aslında evet. Bak bu gülmeni çok seviyorum.
Nevra beni güldürüyor.
Nevra aslında Nevra'da benim senin arkadaşın olarak gördüğüm o gizli komedi unsurlarını çok görüyorum.
Evet.
Aslında farklı bir rol oynuyorsun. Hep sana atfedilenden biraz daha farklı bir
evet.
karakter. Ve de çok güzel gidiyor. Nasıl şu an Nevra dönemimizi nasıl geçiriyoruz?
Nevra dönemi. Yani Nevra çok yalnız bir kadın tabii. Üreten bir kadın olmadığı için çocuk bile doğurmamış düşün. Yani gerçi doğurmak zorunda değilsin. Bir çocuğu da yetiştirebilir. Gerçekten üretmeyen, hiçbir şeyini paylaşmayan, en ufak bir şeyde hemen kaçan bir karakter var karşımızda.
Korkak bir tarafı da var aslında.
Çünkü hiç istemiyor. Birini bir sorumluluk almak gibi bir derdi yok yani. Kadın sadece çantam mücevherlerim ve ben ve beslenmem şeklinde yaşıyor. O yüzden de yapayalnız kaldı bir süre sonra zaten. Maalesef.
Evet.
Üzülüyorum onun hallerini. Ve şimdi Alaturka dediği Gülçiçek karakteriyle de bir anda
müthiş
iç içe. İnanılmaz bir ikili oldular mesela. Çok da hoşuma
çok
gidiyor.
Güzel.
Zıt karakterlerin birbiriyle anlaşabilmesi, üslubunu düzgün tutabilmesi çok önemli. Hakaret etmeden farkındaysan birbirlerinin hiçbir fikrini sevmiyorlar ama gayet
ama
güzel
yan yana duruyorlar. Evet.
Evet
işte
yan
geceli
yana
gündüz gibi çok güzeller. Evet
ya
bence
işte.
De. Sevgili Füsun Demirel'le de muhteşem
evet.
bir bütünleşme yaşadınız bence orada.
Evet, evet.
Müthiş bir şey oldu.
Çok.
Hani neden filmimi çekemiyorum? Burada aslında neden istediklerimi yapamıyorum? Aslında film çekmek isteyen yönetmenler, oyuncular vesaire. Sen ne önerirsin hayata başlayanlara? Biraz önce söyledin ama inanç, umutlar ve hayata bakmak için. Çünkü umut en son ölür. Yani umudumuzu ve hayata devam etmek için ne yapmamız lazım sence?
Kendi olacak. Yani gerçekten başaran yönetmenlere ve oyunculara baktığımız zaman görüyoruz bunu. Tamamen kendi kökünden yola çıkarak iş yapıyorlar. Hiçbir özenme, başkasını taklit etmek gibi bir şeyleri yok. Yani Nuri Bilge'ye baktığımız zaman da öyle. Son zamanlarda işte
Selman
Nacar mesela hayranlıkla da seviyorum. Kendi bölgesinden yola çıkarak bir sürü şeyleri yapıyor. Emin Alper öyle.
Öze dönüş demek istiyorsun.
Evet, yani öz. Gerçekten kendinden yola çıkarak bir şey üretiyorlar. Yılmaz Erdoğan bunun en güzel örneklerinden biridir. Kendi toprağından hep bir şeyleri.
Dünyası tabii.
Evet, yani kendi olarak var olan biriysen eğer.
Çok güzel.
Evet.
Aynen o. Aslında kendin olmak müthiş. Peki başından beri seni de tanıdığım için bunu hep sormak istiyordum. Bu soruyu. Senin hayatta en çok ne sinirlendiriyor Hatice?
Aslında insanın sinirlendiği şeyi kendinde araması gerekiyor gibi bir şey de geldi kafama ama galiba kibir.
Galiba evet. Ben de onu evet, sevmediğini birazcık biliyorum.
Belki bende de vardır bilmiyorum yani illaki ama yani davranış biçimi, üslup, sınırı aşmak belki. Nazik olmak çok güzel. Hem kendine hem karşıya. Nazik olmak, pamuklara sarmak çok
evet,
güzel
çok
bir
güzel
şey.
Evet, çok güzel. Aslında sen bir şey yaşarken karşında ne yaşattığından da sorumlusun.
Evet.
Bazen o Allah bizi diyorum dünyayı şereflendirdiğini düşünen insanlardan korusun. Hani uyandım dünya bugün acaba ne yapacak diye. Benim için dünyadan ne gelecekti. Peki Hatice çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür
harika
ederim.
Bir sohbet oldu. O kadar güzel ve ışıklı şeyler söyledin ki.
Ya,
çok iyi ki geldin.
Ederim.
Çok teşekkür ediyorum.
İyi ki çağırdın Zeynep ya. Çok teşekkür ederim.
Ederim.